Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 9. ayrım, sayfa 69. Yolculuğu tamamlayabilen ve köyüne elinde gaz ocağı ile bir masal kahramanı gibi dönen Yusuf'u ve başarısını nasıl yorumlamamız ve değerlendirmemiz gerek? İflassızın Yusuf, arkadaşları gibi şehirde ezilmemiş, tersine usta mertebesine ulaşmayı başarmış, okumayı da sökmüş bir köylü. Gel gelelim nasıl, ne pahasına elde etmiş bu başarıyı? Yusuf, Çukurova'ya geldiği günden beri terslenmiş, aşağılanmış, hatta tokatlanmış ama amacına ulaşmak için el öpmekle ağız kirlenmez diyerek şehirlinin yüzüne gülmüş, yaltaklanmış, ayıya dayı demiş ve sonunda duvar örmesini öğrenmiş. Başka bir deyişle bireysel çıkarı için daima alttan almayı ve sakala göre tarak vurmayı öğütleyen emmisinin sözünden çıkmamış. Bunun bilincindedir kendisi de. Emmisini hatırladı. Nur içinde yat diye geçirdi. Bütün insanların sakala göre tarak vurmasını belletecek emmileri yoktu ki. Daha iyi, herkes sakala göre tarak vursa bize iş kalmaz. Sayfa 386. Yazar, Yusuf karakteriyle ne anlatmak istiyor? Romandaki işlevi nedir bu adamın? Çalışkan bir köylünün de şehirdeki zor koşulların üstesinden gelerek amacına ulaşabileceğini kanıtlayan olumlu bir karakter mi? Yoksa bireysel çıkarı için aşağılanan, bilinçsiz işçiye örnek olarak sunulan olumsuz bir karakter mi? Yoksa insanları böyle alçalmaya zorlayan düzeni suçlamaya mı yarıyor? Bereketli topraklar üzerinde de hayat karşısında birbirine zıt iki ahlaksal tavır var. Biri, Yusuf'un emmisinin öğütlerinden çıkan ve Yusuf tarafından benimsenen tavır. Öteki, Yusuf'a duvarcılığı öğreten, onu yetiştiren ve Yusuf'un dalkavukçu tavırlarını görünce, "Olma kula kul, öpme el ayak, kirlenmesin ağzın. Ya ver canını insan için ya da etme kalabalık dünyamıza." Sayfa 165. Diyen kılıç ustasının tavrı. Acaba Orhan Kemal'in istediği okurun Yusuf'u ustasıyla karşılaştırıp yargılaması ve mahkum etmesi mi? Eğer öyle ise bu sonucu aldığı pek söylenemez çünkü okurun tepkisi tümden olumsuz bir tepki değildir. Okurun Yusuf karşısındaki tepkisi karışık bir tepki. Bir yandan acımasız bir sömürü düzeni içinde verdiği ekmek kavgasından başarıyla çıkan ve paçasını kurtaran bu yoksul köylüye takdirle bakması doğal. Ama bir yandan amacına ulaşmak için benimsediği aşağılık tutumdan ötürü onu hor görmemesi de olanaksız. Okur Yusuf'un başarısına mı sevinsin yoksa kişiliğindeki yozluğa mı acınsın? Cevabı okurdan okura değişebilecek bir soru bu. Nitekim Fethi Naci'ye göre Yusuf, kendiliğinden bir gelişmenin tek olumlu simgesidir. Kavgasız, uzlaşmacı ama bireysel gücüyle duvarcı ustası olan, okumayı söktüren bir köylü. Bireysel gücüyle bireysel kurtuluş çabasını gösteren bir köylü. Dipnot 5, 10 Türk Romanı, 1971, sayfa 61. Yusuf'a hoşgörüyle bakıyor Fethi Naci ve uzlaşmacı olduğunu işaret ettikten sonra daha çok başarısını vurguluyor. Taylan Altuğ'a göre ise bu zorlu çatışmadan, öldürücü ekmek kavgasından yenilmeden çıkan tek kişi ise kendiliğinden taviz veren, dalkavukluk eden, insani yozluğa ve bireyciliğe bulaşan iflahsızın Yusuf olur. Bir anlamda o da yenik düşmüştür. Tipnot 6. Bereketli Topraklar Üzerinde Türkiye Defteri Ağustos 1974 sayfa 39. Taylan Altuğ Yusuf'un başarısından çok kişiliğindeki yozluğu vurguluyor. Metin bu yorumların ikisine de açık. Çünkü Yusuf karakterinde bir belirsizlik var. Yazarın ezilen ezen çatışmasını köylü şehirli karşıtlığı biçiminde işlediği romanında anahtar karakterlerden biri olan Yusuf hakkında net bir sonuca varamamış ya da düşündüğünü dile getirememiş diyeceğim. Yusuf konusundaki bulanıklık biraz da anlatım yönteminden kaynaklanıyor galiba. Bereketli Topraklar Üzerinde'nin anlatıcısı, kişilerin iç dünyasına girmeyen, yaptıklarını yorumlamayan, yargılamayan, gözlemci rolünde kalmakla yetinen bir anlatıcı. Dipnot 7. Ancak 14. bölümde yazar, gösterme yöntemini bir yana bırakarak anlatmaya geçer ve tabii belirgin olarak ortaya çıkar. Çukurova'da patronların açgözlülüğünü ve işçilerin acıklı durumunu betimleyen bu bölüm, romandan ayrı deneme türünde bir parçadır. Burada anlatıcı, Bereketli Topraklar Üzerinde'nin gözlemci rolündeki anlatıcısından çok başkadır, açıkça yorumlar ve yargılar. Orhan Kemal anlatıcıyı aradan çekerek metni birbirini izleyen konuşma sahneleri ile yürütmeyi yeğliyor. Hemingway gibi modern romancıların kullandığı bu tekniği Türkiye'de bir yöntem olarak seçen ilk yazar odur. Gerçi Mehmet Rauf'un ölümünden sonra basılan Yara adlı yapıtında boşluk sayfasında konuşma yolu ile aşk romanı betimlemesi vardır. Ama bu yapıta roman denemez. Çünkü roman bir anlatı türüdür ve bir anlatıcısı vardır. Yara ise perde ve sahnelere bölünmemiş bir tiyatro oyunudur düpedüz. Anlatıcının aradan çekilmesi, ister Peyami Safa'nın Matmazel Noralya'nın koltuğunda yaptığı gibi kişilerden birini yansıtıcı merkez olarak seçmekle gerçekleştirilmiş olsun, ister tiyatro tekniğine yaklaşarak sağlansın, öyküyü anlatma yerine gösterme yolu yeğlenmiş demektir. Orhan Kemal tiyatro tekniğine kaydığından okurun roman kişilerini sürekli bir biçimde aracısız olarak seyretmesi, daha doğrusu anlatıcıyı değil de onları dinlemesi, öykünün sunuluşundaki canlılığı ayakta tutmaya yarar. Ama bu yöntem belirsizliklere de neden olabilir çünkü okur kişilerin karakterini davranışlarından ve söylediklerinden çıkarmak zorundadır. Orhan Kemal kendi yöntemi hakkında diyor ki, yazar olarak kendimi aradan çekip okuyucumu anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Görüyorum ki okuyucum zekidir. Baş başa kaldığı şeylerden anlaşılması gereken şeyleri benim şerh-ü izahım olmaksızın da anlayabilmektedir. Dipnot 8. Mustafa Baydar, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar? Sayfa 116. Ne ki Yusuf'tan yana olmakla olmamak arasında bocalayan okurun bu ikircikli tavrı biraz da yazarın yarattığı belirsizlikten ileri gelmiyor mu? Bereketli Topraklar Üzerinde'nin konusu ölüme terk edilmiş hastaları, sıtmalı, kimsesiz kadın işçileri, köle gibi çalışan yarı aç yoksul ırgatlarıyla duygusal bir anlatıma çok elverişli. Nitekim Köse Hasan'ın ölmek üzereyken arkadaşlarıyla kızına tarak ve toka yolladığı sahneyi yazarken ağladığını söyler Orhan Kemal. Onu anlatıcı olarak aşırı duygusallıktan koruyan kısmen kullandığı anlatım yöntemidir. Konuşulanları yalnızca kaydeden, yapılanları yorumsuz nakleden anlatıcı kendisiyle öyküsü arasına bir mesafe koymuş demektir. Tonu gerçeği saptamak isteyen gözlemcinin tonu gibi duygu renkleri taşımayan kuru denilebilecek bir tondur. Bu durumda okurun edindiği izlenim çıplak gerçekliğin abartmalarla çarpıtılmadan, duygu sömürüsü yapılmadan olduğu gibi sergilendiğidir. Anlatım tekniği bir yana Orhan Kemal bu konuda zaten kişilerini idealize etmemeye özen gösterir. Ezilen ve sömürülen köylüleri erdemli ve dürüst insanlar olarak yüceltip de gerçekliği çarpıtmaz. Onun insanları iyi ve kötü yanlarıyla yaşarlar romanda. Saflıkları, kurnazlıkları, bencillikleri, iyilikleri ve kıskançlıklarıyla. Başta da söylediğim gibi üç arkadaşın yoksun oldukları bir şeyi elde etmek için yola çıkmaları, bu uğurda verdikleri savaşım, bu savaşımda onları destekleyici ve engelleyici kişilerin olması, sonunda verilen öğütlere uyan yalnız birinin başarıyla ve mutluluk simgesi bir nesneyle dönmesi, eposlardan, masallardan gelen bir yapıdır. Bereketli Topraklar Üzerinde ile masal arasındaki ortak yönlere işaret etmemin nedeni, Orhan Kemal'in romanını yazarken masal ya da epos özelliklerinden bilerek yararlanmak istediğine inandığım için değil. Büyük bir olasılıkla aklından geçmemiştir bile. Roman yazarlarının mitos, romans ya da masal kalıplarını kendi gerçekçi romanlarında farkında olmadan kullandıklarına dair çok örnek var. Hatta Roland Barthes, Julia Kristeva ve Rifat Er gibi bazı gösterge bilimcilere göre sanatçı metnini gerçekliğe bakarak düzenlemez, bilerek ya da bilmeyerek kendinden önce gelmiş sanatçıların gerçekliği bir yazınsal metne dönüştürme yollarını tekrarlayarak düzenler. Bir bakıma önceki metinler sonraki metnin içinde vardır ve anlam belirleyici bir rol de oynar. Dipnot 9. Bakınız Robert Schulz, Semiotics and Interpretation, Yale Üniversitesi Yayınları, 1982, sayfa 145. Orhan Kemal'in de öyküsünü düzenlerken bilerek ya da bilmeyerek geleneksel bazı metinlerin düzenlenişini taklit ettiğini söyleyebiliriz. Çukurova gerçekliğini yansıtmak için üç köylünün çektiklerini, içinde yaşadıkları koşulları anlatan bu öykü sadece hayattan bir dilim vermeye çabalasaydı dağınık ve şekilsiz olabilirdi. Orhan Kemal öyküyü gidiş dönüş üzerine oturtmak ve matematiksel dengeler kurmakla bunu engellemiş ve öyküye matematik diyebileceğimiz bir form vermiştir. Bundan ötürü bereketli topraklar üzerinde çarpıcılığını yalnızca sadakatle yansıttığı Çukurova gerçekliğine değil, bu gerçekliği mitoslardan gelen geleneksel bir yapı içinde ama canlılığı ayakta tutan modern bir gösterme yöntemiyle sunmasına borçludur. Bu nedenle romanı incelerken yazarın öyküyü nasıl dile getirdiğini belirtmeye çalıştım. Çünkü inanıyorum ki bereketli topraklar üzerindeyi, yazarın en iyi romanı yapan da diğer yapıtlarında gerçekleştiremediği bu söylem yetkinliğidir. Üçüncü bölüm. Eskici ve Oğulları. Tahir Alangu, Orhan Kemal'in romanlarını üç kısma ayırmıştı. 1. Otobiyografik romanlar. 2. Adana ve Çukurova'da fabrika ve tarımda çalışan emekçilerin dünyasını anlatan romanlar. 3. İstanbul'da küçük adamların yaşamını sergileyen romanlar. Dipnot 1. Cumhuriyet'ten sonra Hikaye ve Roman. Cilt 2. 1965. Sayfa 384. Eskici ve Oğulları. İkinci baskısından sonra Eskici Dükkanı. İkinci grubun en başarılı yapıtlarındandır. Tahir Alangu'ya göre daha sonra yazan eleştirmenler de sürdürmüşlerdir bu görüşü. Türkiye Defteri'nin Orhan Kemal özel sayısındaki imzasız bir yazı şöyle başlıyor. Eskici ve Oğulları'nın Orhan Kemal romanı içindeki yeri, Çukurova'nın Türkiye'nin en hızlı değişim alanlarından biri olan Çukurova'nın anlatıldığı tezidir. Ve roman bu dizinin en ilgiddeğer halkasıdır. Dipnot 2. Türkiye Defteri, Ağustos 1974, sayfa 64. Romanın böyle bir yere oturtulmasının nedeni, dile getirdiği gerçeklik hakkındaki yorumdur kuşkusuz. Eskici Dükkanı'nda işlenen konunun Adana bölgesinde değişen ekonomik koşullar altında küçük zanaat erbabının tutunamayarak çöküşü olduğu ve bu çöküşün eskicinin ailesinde somut olarak sergilendiği söylene gelmiştir. Başka bir deyişle eskici ve ailesi toplumsal bir değişikliği anlatmak için gereç olarak kullanılmıştır. Gerçi gittikçe yoksullaşan ve sefalete doğru sürüklenen eskicinin ekonomik çöküşü var romanda. Ama yazarı bir romancı olarak asıl ilgilendiren toplumsal bir sorundan çok aile sorunu bence. Eskici Dükkanı'na Adana gerçeğini dile getiren romanlar dizisinden biri olarak bakmak, romanın ana temasına gözümüzü kapamak olur. Çünkü roman her şeyden önce bireyleri arasındaki çatışmalar yüzünden parçalanmak üzere olan bir ailenin sevgiyle yeniden kenetlenişinin öyküsüdür. ve dikkat edilirse ele alınan kişiler ve bunların arasındaki sorunlar bakımından Orhan Kemal'in kendi ailesini, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı Baba Evi ve Avare Yıllar gibi birinci gruptaki otobiyografik romanlarını anımsattığı görülür. Topal Eskici'nin karakteri için şunları söylemişti Orhan Kemal. Topal Eskici bir parça babama benzerdi. O da onun gibi tok sözlü, onun gibi lafı ağzında. Topal Eskici, vatanın kurtuluşu için bacağını verenlerdense, babam da kendini feda edenlerden biridir. Dipnot 3. Nurer Uğurlu, Orhan Kemal'in İkbal Kahvesi, sayfa 155. Ama romanlar arasındaki bağ, Orhan Kemal'in babasıyla Topal Eskici arasındaki benzeyişten ibaret değildir. Baba evindeki baba da, Topal Eskici de yurtları için savaşırlar ve sonuçta biri evinden, vatanından olur, öteki sol bacağından. Her iki romanda da bunların ailelerinin savaştan sonra yoksulluğa düşüşü ve dağılması olgusu vardır. Baba evinde iki kardeş aileyi geçindirmek için babalarının açtığı lokantada, eskici dükkanında ise babalarının eskici dükkanında çalışırlar. Bu kardeşlerden biri asi tabiatlıdır ve gerek baba evinde gerekse eskici dükkanında ana çatışma, evdeki hayatı herkese zehir eden otoriter, küfürbaz, sert baba ile bu oğul arasında yer alır. Her iki romanda da asi oğul babasından kurtulmak için evi terk eder. Baba evinde babaannesinin yanına gider, eskici dükkanında ağabeyinin yanına. İki delikanlının da babalarına yönelttikleri suç aynıdır. Okumalarına engel olmuştur baba. Buna karşılık yine iki delikanlı da kendilerine muhtaç bir babayı terk etmekle suçlanırlar. Evden ayrılan oğul avare yıllarda fabrikada tanıdığı ve ailesinin kendisine hiç yakıştıramadığı bir işçi kızla evlenir. Eskici dükkanında ise ana babasının hayal ettiği paralı kız yerine tarlada pamuk toplarken tanıdığı bir işçi kızla. Üstelik bu kızların vurgulanan özellikleri de aynıdır. Kocasına destek olan, çalışkan ve güvenilir kızlardır bunlar. Değinmek istediğim son bir nokta da baba evindeki oğlun şu ilginç sözleri. Kaç sefer ah keşke bir eskicinin çocuğu olsaydım diye düşünmüştüm. Dipnot 4. Baba Evi, Varlık Yayınları, 4. baskı, sayfa 44. Ve eskici dükkanındaki oğul, gerçekten de bir eskicinin oğlu olarak çıkar karşımıza. İşaret ettiğim metinler arası koşutluklar, eskici dükkanını nasıl okumamız gerektiği konusunda bizi uyarmak için yeterlidir sanırım. Eskici dükkanı da otobiyografiktir demek istemiyorum elbette. Ancak ne tür bir roman olduğuna ve ne gibi sorunlara eğildiğine dikkat çekmek istiyorum. Bundan ötürü yapıtı daha iyi değerlendirmek için önce yazarın otobiyografik romanlarına göz atmak yerinde olacaktır. Baba Evi ve Avare Yıllar tek karaktere yaslanan romanlardır ve okurun roman kahramanıyla özdeşleşmesi sonucu onun serüvenine duyacağı ilgidir romanı ayakta tutan. Baba evinde çocuğun ilk anıları, çalışması için bütün gün kapatıldığı küçük bir oda ve akşam eve gelen baba tarafından sınava çekilmesiyle ilgili. Kıllı kalın parmağı okumamı istediği satırın başındadır. Fakat büyük halamın su gibi çalıştırdığı dersten kafamda eser kalmamıştır. Yalnız kıllı kalın parmak satırın başında parmağın kıl diplerindeki deliklere gözlerim dikili. Okusana. Sırtımda bir kaşıntıdır başlar. Birdenbire bir tokat, bir tekme. Ekseriya babaannem beni yerden alır. Yukarılara kaçırırken babam ter ter tepiniyordur. Benim gibi bir adamın oğlu ha. Sayfa 8-9.